Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1400, Hicri Gameri 29 Cemadilsane 1443 ve Miladi Takvimle 1 Şubat 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Şafak Doğungün, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü ve Kalıcı Tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Avendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün İran İslam İnkılabı'nın Şafak'ta 10 günün yıl dönümünün ilk günü. İran'ın taklit merci alimlerinden Ayetullah Safi Gul Peygani Hakk'a yürüdü. Gaybi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı COEP ihya olana kadar İsfahan yeni tesislerindeki denetim bilgilerine ulaşamayacak dedi. Devrim muhafızları sözcüsü düşmanların psikolojik saldırılarıyla mücadelenin zaruri olduğunu söyledi. Yemen Dışişleri Bakanlığı barış seçeneği hala masada açıklamasında bulundu. Ermenistan'ın Türkiye konferansına katılmama ihtimali gündeme geldi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şemsi takvime göre 12 Behmen 1400, Miladi 1 Şubat 2022, İran'da İslam İnkılabı'nın zaferi, şimdiki Kutlu Şafak'ta 10 günün yıl dönümünün ilk günüdür. Bundan 43 yıl önce İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu rahmetli İmam Hümeyni 15 yıllık sürgün hayatının ardından halkın muhteşem karşılamasıyla İran'a geri döndü. İmam Hümeyni'nin vatana geri dönmesinden 10 gün sonra Hicri Şemsi 22 Behmen 1357, Miladi 11 Şubat 1979 tarihinde İran İslam İnkılabı nihai zafere ulaştı. Bu yüzden İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönüşüyle İslam İnkılabı'nın zafere ermesi arasındaki 10 günlük süre Şafak'ta 10 gün olarak her yıl büyük etkinliklerle kutlanıyor.
İran'ın 40. Fecr Film Festivali dün Tahran'ın Milat Kulesi'nde Beyro filminin gösterimiyle başladı. 40. Fecr Film Festivali dün Tahran'da bulunan Milat Kulesi'nde festivalin sekreteri Mesut Nakkaşzade'nin katılımıyla başladı. Beyro filmi 40. Fecr Film Festivali'nin ilk filmi olarak gösterildi. Yapımcılığını Mecid Berzigar, yönetmenlerini Murtaza Ali Abbas Mirzai'nin üstlendiği söz konusu film, özet olarak İran milli futbol takımının sevilen kalecisi Ali Rıza Beyranvend'in hayatını konu alıyor. bu filmi izlemek için kadın milli futbol takımı oyuncularının bulunması da bu filmin gösteriminin ilginç yönlerinden biri oldu.
İran'ın Kum kenti taklit merci alimlerinden Ayetullah Lütfullah Safi Golpaygani vefat etti. İran Ajansı'na göre bir süredir hastalıkla mücadele veren Ayetullah Golpaygani dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu Hakk'a yürüdü. Bu ehl-i beyt alemi Ayetullah Hüccet, Ayetullah Ansari gibi Ayetullah Burucerdin'in yetiştirdiği alimlerden olup bir süre Necef-i Eşref'te Muhammed Kazım Şirazi ve Muhammed Ali Kazimi'den dersler aldı. Ayetullah Golpaygani uzun yıllardır Kum Din İlimler Havzası'nda çeşitli fıkıh, araştırma ve hadis çalışmaları yürüttü, talebeler yetiştirdi ve kitaplar yazdı. Ayetullah Safi Golpaygani, Anayasa Uzmanları Meclisi, Bilgeler Meclisi ve bu kurumun sekreterliği dahil olmak üzere birçok siyasi makamlarda görevlerde yer aldı. Merhum Ayetullah Golpaygani'den geriye Velayet Yılı ve Mehdeviyet Yılı gibi 80'den fazla kitap ve benzeri eserler ve yetiştirdiği öğrenciler kaldı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yeni raporunda İran'ın nükleer programında yeni bir gelişmeyi daha duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı dün yaptığı açıklamada İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İsfahan'daki yeni bir yerde rotor tipleri ve santrifüj teçhizatlarını üretmeyi planladığını bildirdiğini duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran, santrifüj parçalarını Kerecik'i Tesai kompleksi yerine İsfahan'daki yeni kompleksi üretmeyi planlıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ayrıca yeni kompleksi gözetleme kameraları yerleştirdiğini de duyurdu. Aralık 2021'de İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Kerecik'i Tesai santrifüj kompleksine yeni kameralar kurmayı kabul etti. Bu kameralar bu yılın başlarında Kereç tesisinden kaldırılan kameraların yerini aldı. Bu gelişme İran ile 4+1 grubu üyeleri arasında İran'a yönelik sert yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerin Viyana kentinde devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. 2015 yılında İran nükleer programı üzerindeki gerilimi çözmek için 5+1 ülkeleri ile bir anlaşmaya vardı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın tüm yükümlülüklerine bağlı olduğunu kabul etmesine rağmen Amerikan yönetimi Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi.
İran'ın Viyana'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki daimi temsilcisi Muhammed Rıza Gaybi, ajansın kapsamlı ortak eylem planı COEP'in ihyasına kadar İsfahan yeni nükleer tesisiyle ilgili denetim bilgilerine ulaşamayacağını bildirdi. Gaybi yaptığı açıklamada ajansın dün yayınladığı mesajın rutin mesaj olduğunu ve İran nükleer programı ile ilgili en yeni bilgileri tüm üyelere bildirdiğini içerdiğini söyledi. Gaybi rapora göre İran ajansa santrifüj parçalarını Kereç tesisleri yerine İsfahan'da üretmeyi bildirdiğini belirterek sürecin henüz başlamadığını söyledi. İran temsilcisi ajans denetim planını bu temelde oluşturabilecektir. Bu denetimle ilgili bilgilerin İran yanında kalacağını ve ajans İran'ın COEP çerçevesindeki taahhütlerini başlamadan önce bu bilgilere ulaşmayacaktır dedi.
İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, turizm endüstrisi düşmanların İran'a yönelik olumsuz propagandasını etkisiz hale getirebilir dedi. Ahmet Vahidi dün Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları sergisini ziyaretinde dünyada milli gelirlerin ve istihdamın yaklaşık %10'unun turizm endüstrisi olduğunu belirterek bu rakam Türkiye'de %5 civarında, bizim de dini ve sağlık turizmi gibi çeşitli alanlarda bu durumumuz geliştirmeli ve ekonomide esas payını almalıdır dedi. Turizmin gelişmesinin gerekliliğine vurgu yapan Vahidi, turizmin gelişmesi birbirimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak anlamına gelir. Bu da milli birlik ve dayanışmayı güçlendirir dedi. İran İçişleri Bakanı, yerli kültürel kimliklerin güçlendirmesinin ihtiyacına temasla, kültür bir ülkenin temeli ve ana altyapısıdır ve İslami yaşam tarzı ve giyim de dahil olmak üzere kültürel kimliklere ciddi dikkat gösterilmelidir dedi.
İslam Devrim Muhafızları Sözcüsü, düşmanların İslami İran'a yönelik saldırısına atıfta bulunarak bu saldırıya karşı durmanın önemini vurguladı. Irna'ya göre Tuğgeneral Ramazan Şerif dün yaptığı açıklamada Amerika'nın Batı Asya'daki yenilgilerine atıfta bulunarak medya alanındaki planlarını gerçekleştiremeyen düşman, kamuoyunu oyalamak ve halka hayal kırıklığına uğratmak için boşa kürek çekmekte ve marjinal sorunlar yaratmaya çalışmaktadır dedi. General Şerif, düşmanın medya araçlarını kullanarak devrimin başarıları ve devrim akımlarının gerçekçi olmayan bir resmini göstermeye çalıştığını belirterek, bu yıllarda düşmanların İslam İran'a yaptığı baskılar her ülke ve toplum üzerinde uygulansa onlarca kez çökerdi. Ancak milletimizin aşure kültürleriyle ve velayeti olan bağlılığından dolayı bütün komplolar birbiri ardına etkisiz hale getirildi ve her geçen gün daha da güçlenmekteyiz dedi. İslam devrimi muhafızlar sözcüsü General Şehit Kasım Süleymani rahmetle yad ederek, General Kasım Süleymani dünyayı şaşırttığını, zira batılı askeri düşünce kuruluşları tüm askeri teçhizatı ve mali kaynaklarıyla IŞİD'in Suriye siyasi sistemini dağıtma ve direniş eksenini yenmede başarısız kaldığını hala anlayamıyor ve direniş güçlerinin bu Siyonist ve terörist tekfirci akımı yenmeyi başarmasının temelindeki gerçekleri araştırmaya devam ediyor dedi.
İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sebbahi Ferd, bu kuvvet çeşitli silah, radar ve füze sistemleri tasarlama ve üretme konusunda kendine güvenilir hale geldi dedi. Tuğgeneral Ali Rıza Sebbahi Ferd dün bu gücün komutanları ve yetkililerinin huzurunda Şafak'ta 10 günün başlaması ve İslam devriminin şanlı zaferinin yıl dönümünü kutlayarak şöyle dedi. Çeşitli silahların tasarımı, inşası, radar ve füze sistemleri öyle bir özgüvene ulaştırmış ki düşman bu topraklara saldırmayı kafasından bile geçirmemeli. İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı ayrıca İslam devriminin Şafak'ta 10 gün programlarına da atıfta bulunarak ülkenin en büyük ulusal kutlamasının uluslararası arenada özel bir önemi ve yeri bulunmakta olup İslam İnkılabı'nın zafere ulaşması yıl dönümünün tüm bölge ve savunma gruplarında İslam İnkılabı düzeninde yapılması beklenmektedir dedi.
Ahmet Mir Mazumi, İranlı besteci, 2022 Dünya Müzik Ödülü'nün kompozisyon kategorisindeki gümüş madalya kazandı. İran'a göre pazartesi günü küresel müzik yarışması Global Music Award sonuçlarının açıklanmasıyla Ahmet Mir Mazumi tarafından bestelenen Et Hung, en iyi beste ve en iyi müzik karışımı olmak üzere iki kategoride iki gümüş madalya kazandı. Böylece Ahmet Mir Mazumi'nin toplam dünya şampiyonluğu sayısı 10'a ulaştı.
Terör rejimi İsrail'in bir tersane şirketi siber saldırıya uğradı. Old Bond adlı tersane şirketinin siber saldırıya uğradığı Siyonist kaynaklarca da doğrulandı. Arap 48 internet sitesine göre Siyonist rejimin destek şirketi Gold Bond dün yaptığı açıklamada bu şirketin bilgisayarların bozulduğunu duyurdu ve incelemenin ardından kimliği belirsiz bir grubun kimliğinin tespit edildiğini, şirketin bilgisayarlarına ve bilgi sistemine girdiği, sızarak onları bozmaya veya onlardan bilgi almaya çalıştığına yer verildi. Açıklamada Siyonist rejimin altın tahvil şirketinin iletişim sistemlerinin çoğunun devre dışı kaldığı, şirketin internet sitesinin erişilemez hale geldiği belirtildi. Gold Bond yaptığı açıklamada şu anda hasarın boyutunu belirlemenin mümkün olmadığını belirterek, Siyonist rejimin Aşdod limanına destekte aksamaların yaşanmasının beklendiğini de bildirdi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı barış seçeneğinin masada olduğunu, ancak önce Sana Havalimanı'nın sivil ve ticari uçuşlara açılması gerektiğini açıkladı. El Mesire'ye göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir kaynak yaptığı açıklamada barışı sağlamak için Sana Uluslararası Havalimanı sivil ve ticari uçuşlarda yeniden açmanın yanı sıra El Hudeyde Limanı'ndaki kuşatmanın kaldırılması ve petrol ürünlerinin ülkeye girişinin serbest olması gerektiğini bildirdi. İsminin açıklanması istemeyen söz konusu kaynak, Yemen halkına yönelik vahşi saldırganlığını durdurmanın zamanının geldiğini, Abu Dhabi ve Riyad'ın akıllıca tüm bölge halkının çıkarlarına öncelik vermeleri gerektiğini söyledi. Bu arada Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Meşad, Birleşik Arap Emirlikleri'nin derinliklerindeki 3 başarılı operasyonun ülkenin silahlı kuvvetlerinin yüksek caydırıcı gücünü gösterdiğini vurguladı. Meşat, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonla daha önce Yemen'deki savaşın, kuşatmanın ve işgalin sürdürmesinin sonuçları hakkında gerekli uyarıların yapıldığını belirterek haftada 3 operasyon saldırganların saldırılarını kuşatmasını ve işgali durdurmasını önlemek için Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü ve ısrarını gösteriyor dedi.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen ordusunun saldırgan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze ve İHA saldırısını eleştirdi. Ankara'nın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye hükümetinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile dayanışmasını ifade ettiğini söyleyerek, Yemen ordusunun Suudi koalisyonun saldırganlarına füze ve insansız hava aracı tepkisini şiddetle eleştirdi. Çavuşoğlu, Suudi koalisyonunun Yemen topraklarına yıllarca sürdürdüğü vahşete tepki göstermeksizin Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri topraklarına yönelik saldırısını eleştirdi ve Sana yönetimi ise işgalci koalisyonun saldırganlarına misillemede bulunmayı meşru hakkı olarak gördüğünü bildirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 435.513 COVID-19 testi yapıldı. 93.261 kişinin testi pozitif çıktı. 182 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın hali gündem olmaya devam etse de kısa sürede zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın ifadesini kullandı.
Ermenistan Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Edward Agajanyan, ülkenin Türkiye'deki Antalya Konferansı'nda kesin olarak bulunma ihtimalini tekzip etti. Agajanyan, gazetecilere yaptığı açıklamada şu anda Erivan'ın Türkiye'de Antalya Diplomatik Konferansı'na katılımı konusunda nihai bir karar yok dedi. Antalya Diplomatik Konferansı 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Lübnan İçişleri Bakanlığı terörizmi İsrail için çalışan 17 casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Lübnan Enformasyon Bakanı'nın görevini vekaleten yürüten Abbas el-Halebi, kabinenin 2022 bütçe görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında konuya dair açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Besam Mevlevi'nin bütçe görüşmesi sırasında casusluk operasyonuna dair verdiği bilgiyi paylaşan Halebi şunları aktardı. Bakan Mevlevi, düşman İsrail'in menfaati için çalışan 17 şebekenin ortaya çıkarıldığını söyledi.
İran İslami Danışma Meclisi, Filistin'deki intifadayı destekleyen Uluslararası Konferans'ın daimi sekreterliği, Birleşik Arap Emirlikleri yöneticilerinin Abu Dhabi'deki Siyonist rejiminin gayrimeşru başkanını sıcak karşılaması, işgal altındaki bölgelerin Nil'den Fırat'a genişletilmesine hizmet etmektir, dedi. İran Ajansı'na göre, Uluslararası Konferans'ın daimi sekreterliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yöneticilerinin ve bazı Amerikalı liderlerin bebek katili İsrail'e utanç verici ilişkilerini kınadı.
Irak'taki Sadr grubu lideri Muqteda Sadr, ulusal muhalefetle görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirtti. Irak'taki Sadr grubunun lideri Muqteda Sadr, pazartesi günü Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Kürdistan Bölgesel Hükümet Başkanı Neçirvan Barzani ve el-Sayyid'i koalisyon lideri Hamis Hemcer'le görüştükten sonra attığı tweet mesajında ülkedeki terör ve şiddetin sona ermesi gerektiğini vurguladı ve ulusal bir çoğunluk hükümeti için çabalarımız devam ediyor dedi.
Ve son haberimiz, Karadeniz'in kuzeyinde Rusya-Ukrayna krizi devam ederken Amerikan Başkanı Joe Biden Moskova'ya tehdit gibi bir mesaj gönderdi. Biden, Rusya diplomasiden uzaklaşıp Ukrayna'ya saldırmayı seçerse tüm sorumluluğu üstlenecek ve bu hamlesi hızlı ve ciddi sonuçları beraberinde getirecektir. Amerika ve müttefiklerimiz her senaryoya hazırlanmaya devam ediyor ifadelerini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınırları belirlemeye hazırlığı etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında sınırların belirlenmesi etrafındaki müzakerelerin ilk turunun yapılmasından bir yıl sonra iki taraf yetkilileri bu hususta belgelerin imzalanmasına hazır olduklarını duyurdular. Ancak iki komşu ülkenin coğrafi çerçevesini ve sınır çizgilerini belirlemek 10 maddeli Karabağ Barış Anlaşması'nın en önemli hükümleri olarak kabul edilmelidir. Nitekim 9 Kasım 2020 gece yarısı Moskova'da imzalanan Dağlık Karabağ bölgesinin mülkiyetine ve anlaşmasının ve barış durumuna ilişkin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 10 maddelik barış anlaşmasının en önemli maddelerinden biri kuşkusuz bu husustur. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınır çizgileri ve iki komşu ülkenin sınırlarının çizilmesi en önemli madde olarak değerlendirmelidir. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın üst düzey yetkilileri iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi ve çizilmesi sürecini koşulsuz olarak başlatmaya hazır olduklarını bir kez daha ilan ettiler. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov konuyla ilgili şöyle dedi. Bakü, sınır çizmenin koşulsuz başlatılmasını destekliyor. Bayramov ayrıca şöyle dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınırlarının belirlenmesi iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi açısından önemli görülmekte. İlham Aliyev hükümeti bu sürecin bir an önce koşulsuz olarak başlatılmasına destek veriyor. Bu arada Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şöyle dedi. Nikol Paşinyan hükümeti Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınırlarını ön koşulsuz belirleme çerçevesini başlatmaya hazır.
Bakü ve Erivan hükümetlerinin siyasi yetkilileri sınırları işaretlemeye ve belirlemeye hazır olduklarını duyururken Mayıs 2021'de de Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan yetkilileri sınırın çizilmesine ilişkin belge taslağını onayladıkları dikkat çekicidir. Bu belgede Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınır hatlarının önemli ihtilaflı kısımları tespit edilmiş ve mülkiyeti üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Taslağı imzalarken Ermenistan Başbakanı kayyumu olan Nikol Paşinyan önce şunları söylemişti. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında akdedilecek hudut hatlarının çizilmesine ilişkin bu anlaşmanın hükümleri %100 Ermenistan'ın çıkarınadır. Tabii ki Nikol Paşinyan bu belgenin neden Ermenistan'ın çıkarına olduğunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarına uygun olup olmadığını açıklamadı. Ancak o sırada Ermenistan'ın erken parlamento seçimlerinin eşiğinde bunun yapıldığı düşünülürse Ermeni politikacının abartılı sözleri pek de ciddiye alınmamalıdır. Bununla birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında herhangi bir belgenin imzalanmasının iki komşu ülkeyi kalıcı barışa bir adım daha yaklaştıracağında da şüphe yoktur. Buna ilaveten Dağlık Karabağ ihtilafının tarafları iletişim altyapılarını yeniden açmak için hızlı davranmak istiyor gibi görünüyor. Ermenistan Başbakanı geçtiğimiz günlerde bir Ermeni televizyon kanalına verdiği röportajda bölgedeki tüm demir yolu ve karayolu altyapısının yeniden açılması gerektiğini söyledi ve şu açıklamada bulundu. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Nahçıvan arasındaki iletişimi sağlamalı ancak Ermenistan topraklarında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bir koridor verilmesi hiç gündemimizde değil. İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri Türkiye'li mevkidaşlarına uyarak Kasım 2020'de Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana Ermenistan'da Zengezur adlı bir koridor kurma çabalarını iki katına çıkardı. Ancak Ermeni yetkililer Azeri Türk talebine şiddetle karşı çıktılar. Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın hükümlerinin uygulanmasının ardından bölgede Rus barış gücünün varlığını istemediklerini de dolaylı olarak belirttiler. Bu konuda Ermeni şarkıyaççı Ruben Safrasyan şuna inanıyor. Altyapının yeniden açılması ancak Rus barış gücü askerlerinin güvenliği sağlamasıyla mümkündür. Genel olarak Güney Kafkasya'da altyapının yeniden açılması doğaldır. Şüphesiz 10 maddelik Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın en önemli hükümlerinden biridir. Ve bu arada Türkiye'nin Kafkasya bölgesindeki emellerini yerine getiremediği gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Ancak Türkiye hükümeti İlham Aliyev hükümetini oyuna getirerek Azerbaycan Cumhuriyeti'nden önümüzdeki yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarına karşı kullanılabilecek önemli tavizler almayı başardı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Yemenli füze birliklerin Ebu Dabi'yi korkutması etrafında. Haber kaynakları pazar akşamı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Ebu Dabi'de patlama seslerinin duyulduğunu duyurdu. Bu haber kaynaklarına göre Ebu Dabi'deki hava savunma sistemleri semalarda görülen hedefleri izleme ve vurmak için aktif hale geldi. Bu sırada ise El Meyadin haber kanalı Ebu Dabi Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğunu bildirdi. Geçen saldırılarda da haber kaynaklarının verdiği haberlere göre Ebu Dabi Havalimanı'nın uçuşlarının %85'i durduruldu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri ise pazar akşamı Twitter sayfasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne geniş çaplı askeri saldırının yapıldığını duyurdu ve operasyonun detaylarını yaptığı basın toplantısında açıkladı. Daha önce Ensarullah Hareketi füze birlikleri ve Yemen ordusu güçleri Yemen Fırtınası 1 ve 2 operasyonları kapsamında Ebu Dabi ve Dubai şehirlerindeki stratejik hedefleri vurdu ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ağır hasar verdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden sorumlular ise savunma sistemlerinin gafil avlandığını ve bu yüzden füzeler ve İHA'ların savunma sistemlerini ekarte ettiğini ve hedeflere isabet ettiğini ileri sürdüler. Yemen Ensarullah Hareketi ve ordusu ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yemen topraklarındaki kontroları ve müdahalelerini, Yemen'i bölme emellerine ve paralı askerleri destekleme arzularına son vermesini, aksi halde Dubai şehri ve Halife Kulesi'nin de Ensarullah Hareketi tarafından hedef alınabileceğini duyurdu.
Ensarullah füzelerinin ve insansız hava araçlarının güçlü yönlerinden biri de Suudi Arabistan üzerinden yaklaşık 1000 kilometre geçtikten sonra Abu Dhabi'ye ulaşmasıdır. Ancak Suudi Arabistan merkezli gelişmiş sistemlerin bu füzeleri ve İHA'ları durdurmayı ve yok etmeyi başaramaması Yemen için büyük bir başarı sayılır. Yemen ordusu ve Ensarullah'ın saldırıları Abu Dhabi'nin emirlik hava uçaklarını kaldırması ve Maarif ve Şabban'ın güneyinde Ensarullah ve Yemen ordusunu hedef alan sözde amalık paralı askerlerini desteklemek için müdahale etmesine cevaben misilleme olarak başladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ordusu ve Ensarullah güçlerinin bu saldırıların ardından Suudi paralı askerlerine verdiği hava desteğini geri çekti. Ancak Ensarullah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'i parçalama planlarından vazgeçmediği sürece başta iki ada olmak üzere Yemen adalarını işgal etmeye devam edeceği sürece saldırılarını devam ettireceğini bildirdi. Bu arada Ensarullah'ın Ebu Dabi'ye düzenlediği hava saldırılarına büyük endişe uyandıran şey El Cezire kanalına göre Fransızlara yanı sıra yalnızca 3800 Amerikan askerine ev sahipliği yapan El Zafera üssüne yapılan saldırıdır. Üste insansız hava aracı ve füze saldırılarının düzenlenmesi ardından Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerikan birliklerinin üstteki sığınaklara kaçmaya zorlandığını belirten bir açıklama yaptı. Aslında El Zafera hava üstüne yapılan saldırı Yemen kuvvetlerinin cesaret ve yiğitliklerini gösterdi. Irak'ın batısındaki Aynul Esed hava üssünün füzelerle hedef alındıktan sonra bölgedeki 2. Amerika hava üstüne yapılan önemli bir saldırı haline geldi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12 Behmen 1400 Hicri Kameri 29 Cemadüsane 1443 ve miladi 1 Şubat 2022 Salı. yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Behmen 1357 yılında İran İslam Cumhuriyeti kurucusu Rahmetli İmam Hümeyni 15 yıllık sürgün hayatından sonra halkın coşkulu karşılaması arasında İslam İran topraklarına ayak bastı. İran halkının rehberleri İmam Hümeyni'yi karşılamaları eşsiz olup tarihte benzeri görünmemiştir. Tahran Mehrabat havalarında halka hitaben teşekkür amaçlı kısa bir konuşması yapan İmam Hümeyni, daha sonrası İslam İnkılabı şehitlerine de saygıda bulunmak amacıyla Behişt-i Zehra'da şehitlerin mezarını ziyarete gitti ve orada da milyonluk halk kitlesine hitaben tarihi bir konuşma yaptı. Uşak Bahtiyar hükümetine ağır eleştiriler yönelten İmam Hümeyni, bu konuşmasının bir bölümünde "Ben bu halkın himayesi ve desteği sayesinde hükümet belirleyeceğim" dedi. Rahmetli İmam Hümeyni Behişt-i Zehra mezarlığından döndükten sonra Tahran'ın yoksul mahallelerinden birinde çok basit bir eve yerleşerek İslam İnkılabı hareketini buradan yönetmeye başladı. İmamın Tahran'a girişinden tam 10 gün sonra, yani Hicri Şems'i 22 Behmen 1357 tarihinde Şah rejimi tamamen çökerek İslam İnkılabı muhteşem zaferini kazandı. Bu nedenle İmam Hümeyni'nin İran'a geliş günü olan 12. Behmen'den İslam İnkılabı'nın zafer günü olan 22 Behmen'e kadar olan dönem İran'da şafakta 10 gün olarak adlandırıldı ve her yıl bu günlerde görkemli törenler düzenlenmektedir. ...39 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Behmen 1361'de ilk Fecr Tiyatro ve Film Festivali Tahran'da düzenlendi. İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasının 4. yıl dönümü eşiğinde ve Hicri Şems'i 1361'de şafakta 10 günün başlamasıyla ilk Fecr Tiyatro ve Film Festivali Tahran'da düzenlendi. Festivalde yabancı konuklar ve bir grup sanatçı, film ve televizyon yönetmeni ile İranlı ve yabancı film yapımcılarının en son eserlerinden bazıları yer alıyor. Fecr Film ve Tiyatro Festivali, İran İslam Cumhuriyeti'ndeki en önemli sanat festivalidir. ...136 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Cemadüsane 1307'de Kanun Gazetesi Mülük'ün Han tarafından yayınlandı. Kanun Gazetesi'nin yayınlanması İran'ın o dönemdeki reformların hayata geçmesi yönünde çok güçlü siyasi girişim ve hareketlerden biri sayılıyordu. Onun gazeteciliğe yönelmesinin asıl nedeni de bu mesleğe büyük ilgi duymasıydı. Mülük'ün Han gazete okullarının da ilgisini çekmek ve Kanun Gazetesi'nin de daha da gelişmesi için okulların bu gazeteyi almaları için fiyatını çok aza indirdi. Bu gazetenin asıl içeriği o dönemdeki müstebit hükümetin eleştirilmesi, mevcut hükümetin ıslah edilmesi, ülkede adaletin sağlanması, halkın birliğe ve yasal düzene davet edilmesi, ulusun hedeflerinin ilerletilmesi yönünde dini sınıfın himaye edilmesi ve toplumdaki kadın kesiminin hukukunun riayet edilmesiydi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Medyaya baskı 12 Eylül'ü geçti.
Cumhuriyet.
Eski TÜİK Başkanı Said Erdal Dinçer'i enflasyon açıklaması götürdü.
Milli Gazete.
İsrail'le normalleşip de kazanan yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Alev Coşkun, 30 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Millet İttifakı'nın 360 sandalye eşiği başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türk siyasal yaşamı temelde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini benimseyenler ile bu sisteme karşı olanlar arasında iki cephe içinde bulunuyor. Önümüzdeki seçim Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamı ya da ortadan kaldırılması arasında bir halk oylaması niteliğini taşıyacaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem adı verilen model ancak anayasa değişikliğiyle gerçekleştirilebilir. Bu değişimler yasama organında yapılacaktır ve anayasa kurallarına göre Millet İttifakı'nın mecliste en az 360 sandalyeye sahip olması gerekmektedir diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Özetle 6 partiden oluşan Millet İttifakı seçimler sonucunda anayasayı değiştirerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek istiyor. Bu durumda Millet İttifakı'nın seçimde bir yandan Cumhurbaşkanlığını kazanması, öte yandan mecliste 360 ve üzeri sandalyeye sahip olması gerekiyor. Bugün 6 partiden oluşan Millet İttifakı cephesi zaman zaman kırılgan durumlar göstermektedir. Millet İttifakı henüz halkın karşısına güçlendirilmiş parlamenter sistemin ayrıntılarını belirten somut bir anayasa değişikliği tasarısıyla gelmiş değildir. Konunun en önemli noktası kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Yasama, yürütme, yargı erkleri birbirinden ayrılmalı ve birbirini denetlemelidir. Türkiye'nin en az 150 yıllık parlamenter sistem deneyimi vardır. Ancak Erdoğan'ın tek adam ve başkanlık tutkusu, Türkiye'ye dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan, dünya anayasalar tarihinde görülmemiş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen bir sisteme götürdü. Bütün dünyada kabul edilmektedir ki demokrasinin tam ve düzgün biçimde işleyişinde en önemli unsur kuvvetler ayrılığı ilkesinin yürürlükte olmasıdır. Bugün Türkiye'de uygulanan modelde 1. Cumhurbaşkanı hem devlet başkanı hem yürütmenin başı hem de AKP'nin genel başkanıdır. Böylece yasama organındaki çoğunluğu da denetlemektedir. 2. Cumhurbaşkanı tek başına kararname yayımlama yetkisine sahiptir. Böylece yasama yetkisini eline almıştır. 3. Cumhurbaşkanı karar ve uygulamaları yasama organında tartışılamıyor. Mecliste yürütme organına karşı soru ve gen soru sistemi yürümüyor. Atanmış bakanların icraatlarının yasama organında tartışılması zorlaştırılmıştır. Yürütme organı adeta başına buyruk duruma getirilmiştir. Dünyada bir benzeri görülmeyen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksaklıkları, hataları ve ülkeye verdiği zararlar gün yüzüne çıkınca bu sisteme karşı bir cephe oluştu. İşte Millet İttifakı'nın birlikte davranma noktası bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Buna karşı duruş Millet İttifakı'nı güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde birleştirmiştir. Böylece hareketin geleceğe dönük en önemli noktası kuvvetler ayrılığı sisteminin uygulanarak ve siyasal iktidarın gücünün sınırlandırılmasını sağlayarak anayasa değişikliklerini yapılmasıdır. Bu nedenle kısaca kuvvetler ayrılığı ilkesi üzerinde durulacaktır.
Taha Akyol, 30 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde değişen bakanlar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istifasını kaygıyla karşıladım. Hukuk söylem planında da mı gerileyecek diye. İnşallah yanılıyorumdur. Gül'le tanışıklığım yok. Telefonda bile hiç temasım olmadı. Şunu da belirteyim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin son redaksiyonunu yapanlar birkaç isimden biriydi. Bu yüzden tarihin onu sorumlu tutacağını düşünüyorum. Kuvvetler ayrılığı bu kadar hırpalanmamalıydı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Belki yaşadığı tecrübelerden, belki bakanlığın isminin adalet olmasının verdiği mesuliyet duygusundan Abdülhamit Gül iktidar kadrosu içinde hukuk diliyle konuşan tek isimdi. Daha önemlisi yargıdaki sorunları açık yüreklilikle dile getiriyordu. Hakimlerin oraya buraya sürülmemesi için coğrafi teminat getirileceğini söylemişti. Bunun için kanuna bile gerek yoktu. Başkanı olduğu HSK'nın bir prensip kararı alması yeterdi. Yapılmadı, sözde kaldı. Ama Gül'ün yargı etik kuralları, yargı reform zirvesi, insan hakları eylem planı gibi açıklamaları oldu. Hayata yansıması yetersiz kalsa da hukuku savunmak için siyasi referans belgeleridir bunlar. Gül'ün tarihe not olarak kaydedilen sözlerinden birkaç örnek. Temel hak ve özgürlüklere orantısız müdahaleler, yargısal tasarrufların meşruiyetine ve yargıya olan toplumsal desteğe de zarar verebilmektedir. Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edilemez. Çünkü tutuklama istisnai bir tedbirdir, asıl olan özgürlüktür. Bir profesör, birkaç genç akademisyen, böyle hukuk fakülteleri gerçekten üzücü. Özel hayatlar iddianame bahanesiyle ortaya saçılıyor. İddianamede suçla ilgisi olmayan özel hayata ilişkin konulara yer veremezsin. Sayın Gül, bu son konuşmasında dijital kayıtları, mesela sokak güvenliği için konulan kamera kayıtlarını adli soruşturma dışında kullanmanın fetüvari anlayış ve uygulamalar olarak kararlı bir dille eleştirmişti. Birçok kimse kamera kayıtlarının İmamoğlu'nu yıpratmak için kullanılmasını hatırladı ve bu Gül'ün bakan sıfatıyla son konuşması oldu. Görevden alınan başka bir bakan Lütfi Elvan'dı. Reform yapacağız denildiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilmişti. Devletin rasyonel yönetim için güvenilir iletişimin zorunlu olduğunu bildikleri için TÜSİAD'a da giden iki bakan vardı. Lütfi Elvan ve Abdülhamit Gül. Ortak akıl ve iktisadi rasyonalizm ümidinin uyanması sebepsiz değildi. Merkez Bankası'nın başına da Naci Ağbal gibi bir prensip insanı getirilmişti. Bu reform havasında dövizde, faizde Türkiye'nin risk primi de aşağıya doğru yönelmişti. Lütfi Elvan şöyle konuşuyordu. Ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık. Her problemi piyasa ekonomisinin kuralları çerçevesinde şeffaf, hesap verebilir, rasyonel ve öngörülebilir bir şekilde çözeceğiz. Sonra biliyorsunuz karar değişti, rekabetçi kur denildi. Bu da değişti, bugünlerde liralaşma deniliyor. Günün havasına göre de yeni isimler getiriliyor. Kaygım gelenin gideni aratmasıdır. Dilerim siyaseti hep hukuktan üstün tutan Bekir Boz da bu sefer hukuku siyasetten üstün tutsun. Nurettin Nebati de iktisat bilimini fantezilerden üstün tutsun.
Tahran Radyosu. Mehmet Kara 30 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde anketlerle konuşabilen Türkiye başlıklı yazısına yer veriyor. Ülkenin başta ekonomi, adalet, eğitim olmak üzere birçok sorunu varken siyasetçilerin adeta pireyi deve yaparak birçok meselede kutuplaşma yolunu tercih etmeleri pek çok meselenin üstünün örtülmesine sebep oluyor. Çoğu zaman da kutuplaşmayı yapanların da amacı zaten bu. Gerçek gündemi gizleyip halkın sorunlarının gündeme gelmesine engel olmaya çalışmak, bunu da bir algı yönetimiyle ortaya koyma uzunca süredir devam edip gidiyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sorunlardan birisi de insanların konuşurken, yazarken, çizerken bir korku içinde olması. Ülkede bir korku iklimi hakim. Bunu kimse inkar edemez. Böyle olunca isminin ve resminin olmadığı anketlerde görüşlerini açık seçik dile getiriyor, getirebiliyor. Tabii anketlerde ismi yazılmamasına rağmen yine de insanların acaba bir şey olur mu endişesi taşıması da bu korku ikliminin varlığını gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan bir anket üzerinden milletin ne dediği ve ne düşündüğünü aktarmaya çalışalım. MAK Danışmanlık Şirketi seçmen sayının 10.000'de biri olan yani 5.750 kişiyle yaptığı ankete göre çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmış. Ev hanımı, öğrenci, kamu görevlisi, işsiz, işçi, memur ve esnaflar arasında yapılan araştırmada ülkenin gerçek sorunları ortaya koyulmuş. Vatandaşlara geçen seçimde hangi partiye oy verdiği, bu seçimde hangi partiye oy vereceği tercihinde bir değişiklik olup olmadığından tutun da ülkenin gerçek sorunlarının ne olduğuna varıncaya kadar birçok soru sorulmuş ve bir anket yapılmış. Son 3 yılda mevcut iktidara karşı olan bakış açınız ne yönde değişti sorusuna %40'lık bir kesim olumsuz yönde cevabını verirken sadece %4'lük bir kesim olumlu yönde görüşünü dile getirmiş. Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi sorusuna verilen cevaplarda %47 oy verdiğimiz siyasi partiden farklı bir siyasi partiye oy vereceğim denmesi de yapılacak ilk seçimde sürprizlerin olacağını gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam geldi.
Şafakta 10 gün.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve şafakta 10 gün olarak anılan günlerin yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel sohbetimizin birinci bölümünde birlikteyiz.
Sohbetimizin ilk bölümü doğal olarak bu büyük inkılabı önderlik eden İmam Hümeyni'nin ahlaki seçkin özellikleri ve öz Muhammed-i İslam'ı ihya etmekte ifa ettiği önemli rolü ele almaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni Hicri Şemsi 12 Behmen 1357 tarihinde yıllar süren sürgünün ardından sabah 9.30 sularında veya tam olarak saat 9:27:30 geçtiğinde 14 yıl 3 ay vatandan uzak kaldıktan sonra yurda geri döndü ve böylece çağdaş tarihte eşi benzeri olmayan bir inkılabın temelini attı. Bu inkılap tüm bağımsız gözlemcilere ve uzmanlara göre her şeyden ziyade İslami asli değerlerin, maneviyatın ve istiklalın habercisiydi ve İran'da bu inkılabın içinden çıkan İslam Cumhuriyeti nizamının kuruluşu ile birlikte öz Muhammed-i İslam'ın ışıkları asr-ı saadetten bu yana her zamankinden daha çok dünyayı aydınlatmaya başladı.
Kuşkusuz İslam'ın asil ve öz öğretilerinin yeniden gündeme gelmesinin temel etkenlerinden biri, kısaca İmam Hümeyni olarak ün yapan Seyyid Ruhullah Musevi Hümeyni idi. İmam Hümeyni, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in ve masum imamların siyerinden esinlenerek dinden uzaklaşan bir dünyada İslami nizamın temelini attı. Şimdi bu nizamın ömrünün üzerinden 43 yıl geçmesine karşın hala dünyanın tüm mazlumları, mustazafları ve hak talep hür insanlarının sığınağı olmaya devam ediyor. Rivayetlere göre İslam peygamberinin izleyenlerinin sayısı 40'a ulaşınca Yüce Allah tarafından Hazreti davetini aleni yapmak üzere emir geldi. O gün Safa Dağı'nın yakınında bulunan insanlar Allah Resulü'nün taşları ve kayaları aşarak büyük bir azim ve sağlam adımlarla Safa Dağı'na çıktığını ve yüksek sesle "Ya Sabahah!" diye haykırdığını gördü. Allah Resulü tehlike durumlarında veya önemli konularda bu şekilde halkı uyarıyordu.
Kısa sürede bu çağrıyı duyan büyük bir kalabalık toplandı. Allah Resulü büyük bir şefkat ve sınırsız bir rahmetle insanlara baktı ve söze şöyle başladı. "Ey insanlar! Acaba şimdiye kadar benden bir yalan söz duydunuz mu? Gerçeğe aykırı bir sözüm oldu mu?" Kalabalık şöyle karşılık verdi. "Hayır, biz senden sadakat ve dürüstlükten başka ne bir şey gördük ne de duyduk." Resulullah şöyle devam etti. "Eğer ben size hunhar bir düşman pusuya yatmış ve size saldırmak istiyor dersem, acaba siz benim sözümü tekzip edip rahat rahat yerinizde oturur musunuz? Acaba size düşman süvarileri bu dağın ardından çıkıp size saldıracak dersem, acaba sözüme inanır mısınız? O zaman bilin ki bu dünyadaki yaşamdan sonra büyük hengameli bir aleme sizi bekliyor olacak. Bu alemde dertler, acılar, azaplar, işkenceler, bedbahtlıklar ve büyük mahrumiyetler olacak. Dolayısıyla ben sizi gelecekte sizi bekleyen ağır bir azap konusunda uyarıyor ve tehlikesi konusunda ikazda bulunuyorum."
Hümeyni de hareketine Allah Resulü'nün dinini ihya etmek amacıyla başladı ve 1964 yılında yaptığı konuşmada herkesi kapitülasyon adlı zillet yasası ve Amerika'ya mutlak imtiyaz verilmesi ve milli egemenliğin ihlal edilmesi konusunda uyarıda bulunarak şöyle buyurdu. "Baylar, ben tehlikeyi ilan ediyorum. Ey İran ordusu, ben tehlikeyi ilan ediyorum. Ey İranlı siyasiler, ben tehlikeyi ilan ediyorum. Ey İran'ın iş adamları, ben tehlikeyi ilan ediyorum. Ey İran alimleri, ey İslam mercileri, ben tehlikeyi ilan ediyorum. Ey fadıl insanlar, ey talebeler, ey baylar, ey Necef, ey Kum, ey Meşhed, ey Tahran, ey Şiraz, ben tehlikeyi ilan ediyorum.
İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni, ihlas ve kulluk ruhuna sahip olan bir insandı ve her zaman söz ve amellerinde Allah'a itaat etmeyi ve onun rızasını kazanmayı düşünüyordu. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi İmam Hümeyni'nin bu özelliği hakkında şöyle diyor. İmam Hümeyni kendisine ilahi olmayan her türlü bağdan kurtarmayı ve Allah'ın hakiki kulu olmayı başaran akil bir arifti. İmam kendisi için selim ve nurani bir kalp yaptı ve Allah'la bütünleşti.
İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi rahmetli İmam Hümeyni, Allah'a tevekkül etmek, masum imamların siyerini izlemek, milletin gücüne dayanmakla İslam tarihinin en muhteşem hadiselerinden biri olan İslam İnkılabı'nın temelini attı. Bu inkılap kökleri 2500 yıla dayanan bir rejimi devirmeyi başardı. İmam ise tüm zaferlerin Allah'tan geldiğine inanıyordu.
Şecaati ve Allah'a tevekkülü herkesçe bilinen bir alim olan İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi her türlü korkunç hadisede tüm yetkililer çıkmaza girdiklerini düşünerek imamın huzuruna çıktığında imam onlara moral ve umut aşıladığını belirtiyor. Ayetullah Hamine'yi şöyle diyor. İmam, manevi irtibatları ve Allah'a tevekkül etmekle her daim sağlam bir dağ misali ayakta duruyordu ve hiçbir şey kendisini sarsamıyordu. Ülkenin ve inkılabın çoğu zorlu süreçlerinde tüm yükler her zaman imamın omuzları üzerindeydi. Ancak imam tüm yetkililere ve halka bu olaylarla yüzleşmede tek bir cümleyle yol gösteriyor ve böylece zafiyetleri ve ıstırapları sonlandırıyordu.
İmam Hümeyni seçkin kişiliği ve yüksek makamına rağmen oldukça alçak gönüllü bir insandı. İmam hiçbir zaman kendisini başkalarından üstün görmez, bilakis halkın hizmetçisi olarak görürdü. Ve asla kendisine ünvan ve makam peşinde değildi. Bu yüzden birçok kez kendisinin övülmemesini tembih ederdi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi İmam Hümeyni'nin azameti ve gücüne işaretle halka karşı tevazulu duruşunu şöyle beyan ediyor. İmam dünyanın tüm siyasetlerini kendi gücüyle değiştirmeyi ve altüst etmeyi başardı. Ancak büyük dağlar karşısında ufak görünen kelame adeta bir bomba misali dünyada patlayarak etki yapan o güçlü iradeli insan ne zaman halktan söz edilecek olursa kendisini çok daha küçük görüyor ve halkın duyguları iman ve azameti, cesaret ve fedakarlığı karşısında eğiliyor ve büyük bir tevazu örneği göstererek halk bizden daha iyidir diyordu.
Tahran Radyosu.
Kur'an Kur'an-ı Kerim Enfal suresinin 24. ayetinde İslam dinini ihya etmeye işaret ederek bu dine iman eden ve sürekli kalbini iman nuru ile aydın tutan insanlara şöyle buyurmakta: "Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun ve bilin ki Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. Gerçekten de ancak kendisi diri olan bir din hayat verebilir. Ve İslam dini her daim diri ve hayatta olduğundan insanlara hayat kazandırarak gönüllerinin solmasını engelleyebilir."
İmam Hümeyni'ye göre öz Muhammed'i İslam, esas kaynağı Kur'an-ı Kerim, temel ilke ve ekseni Ehl-i Beyt velayeti ve İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybeti döneminde din adamları siyasi merci olan bir İslam'dır. Bir başka ifade ile öz İslam, Kur'an-ı Kerim, Ehl-i Beyt velayeti ve ulemanın siyasi merciliğine dayanır ve doğru akıl ve mantık ve Kur'an-ı Kerim'e dayanan karara göre şekillenmiştir. İmam Hümeyni'ye göre öz Muhammed-i İslam kafirlere Müslümanlara musallat olmasına mahal bırakmaz ve Müslümanlar ilahi emirlere ve men edilenlere uyarak ve Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerini izleyerek her zaman zirvede olurlar.
İmam Hümeyni'ye göre adalet taleplik ve zulüm karşıtlığı öz Muhammed-i İslam'ın en bariz özellikleriydi. Bu İslam zulüm ve sömürü ile mücadele ediyor ve sosyal adaletin sağlanması için çaba harcıyordu. Allah-u Teala adaletin sağlanmasını Enbiya'yı göndermesi ve dinin nihai amacı şeklinde ifade ediyor. Hadid suresinin 25. ayetinin başında şöyle buyruluyor: "Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik." İmam Hümeyni de İran İslam Cumhuriyeti nizamında adalet konusunda şöyle buyuruyor: "İslam Cumhuriyeti'nde İslami adalet cari olur. İlahi adalet tüm milleti kapsar. Tağut döneminde olan şeyler İslam Cumhuriyeti'nde olmaz."
Birçok uzmanın haklı olarak belirttiğine göre İmam Hümeyni masum imamlardan sonra dini düşünceyi ihya eden en büyük insan sayılır. İmamın İslam inkılabı ile nihai amacı da öz Muhammed-i İslam'ı ihya etmekti. İmam, dini bireysel ibadet amellerle sınırlı görmüyor ve dinin çok geniş kapsamlı olduğunu ve tüm sosyal alanlarda da var olduğunu belirtiyordu.
İmam Hümeyni sadece İran'da İslam inkılabı zafere kavuşturmadı. Aynı zamanda tüm Müslüman toplumlarda vahdet ve kardeşlik ruhunu geliştirdi. İmam Hümeyni'nin gerçekleştirdiği İslam inkılabı nurun patlamasıydı ve bu nurun demetleri tüm İslam ülkeleri ve İslami olmayan ülkeleri de etkiledi ve dünya genelinde tüm Müslümanlara ve mustazaflara izzet ve onur armağan etti. İmam bu başarıyı düşmanlar dini milletlerin afyonu olarak tanıtma kampanyası yürüttüğü bir sırada elde etti. Nitekim İslam inkılabının temelini atarak tüm dünyaya İslam dini toplumu yönetme gücüne sahip olduğunu ve insanların dünya ahiret saadetini güvence altına aldığını gösterdi.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve şafakta 10 gün olarak anılan Günlerin yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın birinci bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli yeni seri sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde SPEC ve bu yol haritasının bölgesel yakınlaşma üzerindeki etkilerini ele alacağız.
Büyük bir Çin projesi olan Bir Kuşak Bir Yol projesinin parçası olarak Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru SPEC ve İran-Çin Mutabakat Anlaşması Asya, Afrika ve Avrupa'da yaklaşık 56 ülkeye kapsayacak. Proje muhtemelen 21. yüzyılda Çin ile Amerika arasındaki hegemoni güç rekabetinin bir parçası olacak ve iki ülke arasında Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ndeki rekabeti de kızıştıracaktır. Geçen bölümün devamında SPEC ve bu yol haritasının bölgesel yakınlaşma üzerindeki etkilerini ele alacağız.
Çin, İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan ve Afganistan arasında kapsamlı işbirliğine olanak sağlayan SPEC ve yol haritasının faydaları arasında bilimsel ve kültürel işbirliğinin kurulması, iletişim ilişkilerinin geliştirilmesi, öğrenci değişimleri ve farklı teknolojik sektörlerde işbirliği yer alıyor. Gerçek şu ki Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, SPEC ve 25 yıllık İran-Çin anlaşması şeklindeki büyük ekonomik projelerin uygulanması, bilimsel ve teknik işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi olmadan mümkün olmayacaktır. Üniversite düzeyinde işbirliği, bilimsel işbirliğinin önemli bir parçası olarak olmazsa olmazdır.
Çin yıllardır çeşitli Asya, Afrika ülkelerine burs veya lisans programı çerçevesinde Pakistanlı öğrencileri üniversitelerine kabul etmiştir. Son yıllarda Çin, İranlı öğrencileri burs yoluyla kabul etmeye veya İran'dan öğrenci almak için özel olanaklar sağlamaya özel önem verdi. Afganistan'dan öğrenci almak için de aynı politikayı izlemiştir. Çin'in Tahran Büyükelçisi, Çin üniversitelerinde öğrenim gören İranlı öğrenci sayısını 400 olarak açıkladı ve 400 Çinli öğrencinin de İran üniversitelerinde öğrenim gördüğünü kaydetti.
Gerçek şu ki İran ve Çin arasındaki işbirliği genişliyor. Çin, Güney Asya ve Arap ülkelerinin Güneydoğu Asya Birliği, ASEAN'a, Orta Asya ve Orta ve Doğu Avrupa'ya teknoloji transferi için 5 bölgesel platforma sahip olup Tek Kuşak Tek Yol projesi bölgesindeki uluslararası bilimsel kuruluşların ittifakına zemin hazırlamıştır. Aynı zamanda 2018 yılında yayınlanan bilgilere göre Çin, bilimsel araştırma yapmak üzere Çin'e davet edilen Tek Kuşak Tek Yol projesi alanında ülkelerden 500 genç bilim insanını ağırladı. Aynı zamanda uzay teknolojisi ve uydu sistemleri, haberleşme sistemleri ve uzaktan algılama teknoloji sistemleri ve uydu meteorolojisi alanlarında 300 bilim insanı diğer ülkelere gönderilmiş ve bu ülkelere bilimsel bilgiler sağlamıştır.
Silahlarla ilgili endüstrilerin teknolojisinin önemli bir kısmı telekomünikasyon sistemleri üzerine kuruludur. Bu nedenle İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin doğası gereği Çin ve Pakistan arasındaki askeri işbirliğinin daha yüksek düzeylerinde bilimsel ve teknolojik işbirliğinin daha büyük ölçekte organize edilmesi üzerine kurulu olduğu anlaşılabilir bir durumdur. Aynı zamanda dünya gücü haline gelen ve bu konuda Amerika ile kıyasya bir rekabet içinde olan Çin'in dünyanın en büyük ve en önemli ülkelerinden biri olduğunda şüphe yoktur. Bu nedenle Çin tek kuşak tek yol bölgesindeki ülkelerle bilimsel ve teknik işbirliğini genişletmeye ve mevcut kapasitelerine kendisiyle stratejik bir ittifaka girebilecek diğer ülkelerle paylaşmaya heveslidir.
İpek Yolu projesinin işleyişini etkileyen tek faktör bilimsel ve teknik değişimler ve bilgi alışverişleri değildir. Hiç şüphe yok ki bu süper projenin çalışması için güvenlik de önemli bir ön koşuldur. Bir yanda Çin-Pakistan ekonomik işbirliği anlaşması, diğer yanda İran-Çin stratejik işbirliği örgütüne göre Çin, Pakistan ve İran varılan anlaşmaların uygulanması için bölgesel güvenliğin sağlanması ihtiyacına özel bir vurgu yapmaktadır. Ancak gerçek şu ki bölgesel güvenlik farklı şekillerde tehdit ediliyor. En azından göründüğü gibi bölgesel güvenlik, terörizm, ayrılıkçılık, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığı tarafından tehdit ediliyor. Bu konu nedeniyle İran, Pakistan ve Çin arasında güvenlik işbirliği düşünülmüştür. Aslında bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik üç ülkenin işbirliğinin daha büyük bir sinerjiye yol açtığı ve güvenlik ve istikrarın sağlanmasında üç ülkenin tek başına asla başarılı olamayacağının anlaşıldığı söylenmelidir.
Tahran Radyosu.
Sipek ve yol haritasının coğrafi kapsamının bir kısmı terörizm, aşırılıkçılık ve etnik ayrılıkçı duygularıyla karşı karşıyadır. Bu bölge aynı zamanda Çin'in Sincan eyaletini de içeriyor. Çin'in Sincan eyaletinde biri etnik, diğeri dini olmak üzere iki ayrılıkçı bölücü akım vardır. Etnik grup, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan zengin bir Uygur iş adamı olan Bayan Kadir tarafından yönetiliyor. Yine Pakistan'da Makran kıyısındaki Gwadar Limanı'na doğru tek kuşak, tek yol iletişim yolu milliyetçi ve ayrılıkçı duygulara sahip ve yabancıların mevcudiyetine şiddetle karşı çıkan Paktunha ve Pakistan Beluchistan etnik hareketleriyle karşı karşıyadır.
Aynı zamanda ilişkilerin siyasi, ekonomik ve ticari yönlerden askeri ve güvenlik işbirliği düzeyine yükseldiğinde bölgesel işbirliğinin diğer güç kaynaklarına duyarlı olma ihtimalinin yüksek olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle bazı uzmanlar Çin-Pakistan ilişkilerinin Güney Asya'yı dengelemedeki en önemli etkilerinden birini değerlendirdiler. Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri karşısında bir dengenin söz konusu olduğu vurgulanmaktadır. Her halükarda Çin'in Güney Asya ve Afganistan ile Sincar güvenlik bağlantısı, Çin'in ulusal güvenliğini Güney Asya jeopolitiği ile yakından ilişkilendirdi. Aslında Çin, Sincan bölgesinde terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılık tehdidi üçgeniyle karşı karşıyadır. Bu tehdit Çin'in ulusal güvenliğini Güney Asya'nın güvenlik jeopolitiğine bağlamaktadır.
Genel olarak Tek Kuşak Tek Yol isimli büyük bir projenin faaliyete geçmesi ihtiyacı düşünüldüğünde bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin en üst düzeyde düzenlenmesi ve özellikle yeni bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin gerekli olduğu söylenebilir. Uydu iletişimi gibi teknolojilere duyulan ihtiyaç ise kaçınılmazdır. Bu alanda işbirliğinin önemi geleneksel bilimsel ve teknik işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili konularla sınırlı değildir. Çin, Pakistan ve İran arasında daha gelişmiş askeri sektörlerde işbirliği uzun yıllardır mevcuttur. Ancak haberlere daha az yansımaktadır. Her halükarda Çin'in Güney Asya bölgesindeki jeopolitik çıkarları ve bu çıkarların İran'ın güneyinde yer alan Fars Körfezi'ndeki enerji sektörü ve Hazar Denizi enerji sektörüne yönelik uzanması İran'ın Çin için jeopolitik önemini iki katına çıkarmıştır. Bu nedenle İran, İpek yolu üzerindeki tarihi geçmişine paralel olarak bir Çin kuşağı yolunun tasarımında da önemli bir faktördür.
Değerli dinleyiciler, İran'ın, Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, insanın erdemliğe ulaşması için ibadet ruhunun önemine işaretle namazın anlamına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Bedenleri kuvvetli ve güzel olan ama ruhları ince, çirkin, güçsüz ve zayıf olan insanlar olabilir. Bunlar işe yaramaz. İbadetlerin tümü bizim spor yapmamız içindir. Terbiye edilelim ve ilerleyelim. Elbette ibadetleri tanımak gerekir. İbadetler hem fizikseldir hem ruhsal. Fiziksel ibadet tek başına yeterli değildir. Kişinin namaz kılarken, namaz halinde zikrin kendisine dikkat etmezse, ne dediğini veya kiminle konuştuğunu anlamazsa, namazın anlamını genelde gaflet üzerinden eda ederse bu namaz faydasız bir namazdır. Tabii ki Arapça okumayanlar, bu cümlelerin anlamını bilmeyenler, eğer namaz kılarken sadece Allah ile konuştuklarına dikkat edip Allah'ı anarlarsa bu da iyi bir faydadır. Fakat namazın anlamını bilmeye çalışın. Namazın anlamını öğrenmek çok kolay bir iştir. Çok çabuk bu kaç cümlenin anlamını öğrenebilirsiniz. Namazı onun anlamına dikkat ederek kılın. Bu tüm takvanın bir sunumudur. Namaz insanı Allah'a yaklaştırandır. Fakat takvalı insanı yaklaştıran. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran'ın 40. Fecr Film Festivali dün Tahran'ın Milat Kulesi'nde Meyro filminin gösterimiyle başladı. İran'ın Kum kenti taklit merci alimlerinden Ayetullah Lütfullah Safi Golpay Gani vefat etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yeni raporunda İran'ın nükleer programında yeni bir gelişmeyi daha duyurdu. İran'ın Viyana'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki daimi temsilcisi Muhammed Rıza Gaibi, ajansın kapsamlı ortak eylem planının ihyasına kadar İsfahan yeni nükleer tesisi ile ilgili denetim bilgilerine ulaşamayacağını bildirdi. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, turizm endüstrisi düşmanların İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik olumsuz propagandasını etkisiz hale getirebilir, dedi. İslam Devrim Muhafızları Sözcüsü, düşmanların İslami İran'a yönelik saldırısına atıfta bulunarak bu saldırıya karşı durmanın önemine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sabbahi Verd, bu kuvvet çeşitli silah, radar ve füze sistemleri tasarlama ve üretme konusunda kendine güvenir hale geldi, dedi. Terörist misalin bir tersane şirketine siber saldırı düzenlendi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümet Dışişleri Bakanlığı barış seçeneğinin masada olduğunu, ancak önce Sana Havalimanı'nın sivil ve ticari uçuşlara açılması gerektiğini açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı, Yemen ordusunun saldırgan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze ve İHA saldırısını eleştirirken, Ankara'nın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayında tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Thank you.